Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Sıcak bir gündemimiz var. Tarih konuşacağız ama aslında bu sıcak gündeme de gönderme yapacağız. Ve neden bu kadar sıcak kaldığını, niye çözülmediğini, kimlerin bu problemin çözülmesini istemediğini de konuşacağız.
Şimdi bazı problemler kronik problemlerdir. Asla gündemden düşmez. Ne gibi? Mesela Hristiyan-Yahudi düşmanlığı gibi. Bazılarına garip gelebilir ama bu böyledir. Evet. Kur'an ayeti var hakkında.
Şimdi siz böyle söyleyince biz daha çok sanki bu iki grubun Müslümanlarla düşmanlığı çok konuşulduğu için sanki böyledir gibi düşünüyoruz. Halbuki tarihte bu, daha kesif olan düşmanlık Hristiyan-Yahudi düşmanlığı.
Tabii tarihi bilenler bunu bilirler. Yani bir kere ayet-i kerimeyle sabit. Yani Yahudilerle Hristiyanlar arasında kıyamete kadar, ezelden ebede kadar bir düşmanlık vardır. Ayet-i kerime bu. Müslümanların bunu bilmesi lazım. Bu neden kaynaklanıyor? Adamların Tanrı zannettiği Hazreti İsa'yı çarmıha gelmiş Yahudiler. Daha doğrusu Hristiyanlar çarmıha geldiğine inanıyorlar. Şimdi böyle bir hadiseden sonra bunların dost olması beklenmez. Onlar da onlara bunun misillemesini yaptılar. Şimdi dinleyicilerimiz veya başkaları diyebilir ki ya olur mu işte filancalarla Yahudi. Evet, tarihte menfaat üzerine İttifaklar olabilir.
Ya da şimdi de mesela Yahudileri en fazla destekleyen ülkeler, bakın mesela Hristiyan ülkeler.
Hristiyan ülkeler veya karşı, evet yani hepsi de İsrail taraftarı değil. Büyük bir kısmı Filistin taraftarı. İsrail 1948'de kurulduğu zaman Birleşmiş Milletler kararıyla kuruldu. Yani burada Yahudiler var. Birleşmiş Milletler karar aldı. Bu karara red oyu verenler işte Irak, Suriye, Lübnan, Suudi Arabistan, Mısır. Bunları anlamak mümkün Arap ülkeleri. Türkiye şaşılacak bir şekilde 48'de, 47'de red oyu verdi. 8. ülke Yunanistan. İsrail'in kurulmasına red oyu verdi.
Hristiyan bir ülke.
Evet. İsrail ile Azerbaycan arası çok iyi. Çünkü Yahudiler ile Ermeniler ezeli düşmandırlar. Ermenilerin tehcirinin arkasında bile
düşmanım.
Yanlış bir mantık ama realite budur. Yani dostunuzun dostu dostunuzdur. Düşmanınızın düşmanı dostunuzdur. Bu böyle. Bu değişmez bir kaidedir. Düşmanınızın dostu da düşmanınızdır. Evet. Bu ama mantıklı mı değil elbette. Çünkü onun ona düşmanlığı farklı bir sebepledir. Ama sizin düşmanınıza halel getirmez. Fakat realite, daha doğrusu pragmatizm, faydacılık bunu icap ettirir. Yani madem ki o benim düşmanım, bırak şimdi aramızdaki ihtilafı. Evet, bu değişmez bir
kaydı. Ya da ikisi düşmansa hemen diğeriyle dost olup.
Senelerce Filistinleri destekleyenler Sovyet Rusya'ydı, Komünist Rusya'ydı. Filistin'i gerilla olarak zaten hemen hemen hepsi Mağcı'ydı. Yani Filistin davası dini İslami bir dava değildir zannedildiği gibi. Filistinler istiklal, devlet kurmak için mücadele ediyorlar. Yani İslami bir mücadele değil o. Olsaydı zaten senelerce Mao'cu olmazlardı. Sovyetler Birliği oraya destek vermezdi. Yani bir de hadisenin bu ciheti vardır. Şimdi Hamas'ın
Rusya
İslami...
Orta Doğu'daki politikası sebebiyle mi destekledi?
Evet, aynen öyle. Yani şimdi İsrail Amerika'yı destekliyorsa, İsrail'in karşısındakiler Filistinlerse, siz de Amerika'nın karşısındaysanız...
Bizim de söylediğimiz...
Evet, sizin Filistin'i desteklediğimizden tabii...
Dostumdur.
Evet, aynen öyledir, bu böyle. Şimdi de öyle. Biz Avrupa Birliği Filistinleri destekliyor. Amerika İsrail'i de, çünkü Avrupa Birliği Amerika arasında problem var. Ya bu böyle bir şey. Yani tarih boyu böyle. Bir kere burasına şaşmamak lazımdır. Yani zaten Avrupa Birliği olmasa şimdiye kadar Filistin davası yürümezdi. Çünkü dünyanın her tarafında Filistinliler var. Bunlar ekseri Avrupa Birliği'nde yaşıyorlar. Amerika'da da yaşayanlar da bunlar oraya para akıtıyorlar. Muazzam bir para geliyor
tabii
Filistinlere.
Tabii şimdi biz Gazze'den bahsedeceğiz birazdan. Gazze dediğiniz yer duvarlarla çevrilmiş, ticareti olmayan, girişi çıkışı aynı pasaportla bir ülkeye girer çıkar gibi girdiğiniz
girip
bir
çıkmak
yer.
Da, girip çıkmanın da neredeyse çok çok çok zor oldu. Yani bir Gazze'li ben bir yere gitmek istiyorum, böyle bir şey yok.
Öyle bir şey yok tabii
veya
ki.
Ben Gazze'de bir akrabam var, onu ziyarete gelmek istiyorum. Öyle bir şey yok. Çok belli kişiler girebiliyor, belli kişiler çıkabiliyor böyle. Gazze dünyanın en kalabalık açık hava hapishanesidir. Yaklaşık 40 kilometre boyunda, yani İstanbul'un yarısı kadar bile değil, 10 kilometre eninde bir yer. Milyonlarca insan yaşıyor, yani resmen 2 milyon ama daha fazla insan yaşıyor. Burada da bu insanlar nasıl yaşıyorlar? Yani burada ne yiyorlar, ne içiyorlar? Abluka altında.
Şimdi hayal edemezler, ben inanmıyorum hayal edebileceklerini. Ben görmeden hayal ettiğim gibi değildi. Bildiğiniz bazı yerler 2-3 katlı... 2-3 katmanlı duvar.
Evet.
kapısında girişte çıkışta aynı pasaport kontrolü yapar gibi, evet, kimlik kontrolü yapılıyor. Aynen. Arabayla giremiyorsunuz, arabanızı dışarıda, evet, bırakıyorsunuz, yürüyerek giriyorsunuz.
Hudut apayrı bir dünyadır, gerek Erez kapısı gerek aşağıdaki Refah kapısı, Mısır'a açılan kapı. Yani ayrı bir dünyadır. Yani işte zaten ona şaşıyor insanlar, buraları nasıl geçti Hamas, buna şaşıyorlar. Yani mümkün değil.
Nasıl
yani
çıktı oradan? Ya da daha önce daha önceki bir yerleşim mi vardı yani, ya da buna mı hazırlandı?
Çok çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Bunun hakkında bir şey bilmemiz mümkün değil. Şimdi bir de zaten şöyle bir durum var. Filistin'de ne oluyor? İsrail'de ne oluyor? Ne biliyoruz? Ne kadar biliyoruz? Bizim bilmemiz gerektiği kadar biliyorsunuz. Son zamanlarda medya nedir? Son 20 yıldır. Hatta 90'dan bu yana, yani iki kutuplu dünyanın yıkılmasından sonra dünya ne oldu? Yani herkes sevindi. Oh, Rusya yıkıldı. Rusya biliyorsunuz totaliter idarelerin mümessiliydi. Yani baskının mümessiliydi. Yıkıldı. Artık insanlar çok daha mutlu olacaklar. Yani işlerine bakacaklar, güçlerine bakacaklar. İlimle, sanatla meşgul olacaklar. Barış içinde
siz
yaşayacaklar.
Siz gelmeden önce ben öyle söylemiştim. Savaşın olmadığı yerde bunlar olur diye düşünüyoruz, evet, ya.
Ama 90'dan sonra baktınız bambaşka bir dünya oldu. Yani birkaç kutuplu dünyaya döndü. Şu anda gene iki kutuplu bir dünya var. Hatta üç kutuplu Rusya'yı da sayarsanız. Almanya, Amerika, bir tarafta Rusya var. Üç kutuplu bir dünya. İki kutupluya dayanamazken üç kutuplu oldu şimdi. Mücadeleler tamamen bu üç kutubun arasında.
İnsanlar çekenin elinde kalıyor.
Evet, insanların hiçbir inisiyatifi yok şimdi. Yani eskiden
değeri de
eskiden
yok
en azından kaçabiliyorlardı. Şu anda kaçma imkanı da yok. Nereye kaçacaksınız?
Kimse kabul etmiyor.
Kabul etmiyor. İşte mülteci krizini biliyorsunuz. İkinci bir husus, bu iki bloklu dünyanın yıkılması, iki kutuplu dünyanın yıkılması ve soğuk savaşın bitmesi global güçlere meydan verdi. Yani global güçler, bunlar kimdir? Bunlar büyük, çok uluslu şirketlerdir. Bir takım sivil toplum örgütleridir, Soros gibi. Belli kişilerdir, insanlardır, Kissinger gibi. Vakıflardır. Bunlar herkes olabilir. Yani derin devletin büyüğünü düşünün. Bunlar dünyaya hakim oldular. Gayet tabii normal bir şey hakim olmaları. Çünkü bunlar dünyanın her yerinde ticaret yapıyorlar. Dünya global bir köy oldu haberleşmenin artmasıyla, internetin zuhuruyla,
bazıları
telefonun
için
artmasıyla. Evet, bazıları için. Şimdi bunlar her gittikleri yerde rahatça para kazanabilmek ve güçlerini yürütebilmek için bazı atraksiyonlara girişler. Bunun da en mühimi haberleşmeyi kontrol altında tutmaktır. Şimdi Twitter çıktığı zaman biz dedik ki oh çok güzel. Basın biliyorsunuz her zaman belli insanların, kartellerin veya devletin kontrolü altındadır.
İstediğinizi söyleyemiyorsunuz,
söyleyemezsiniz ve istediğinizi öğrenemiyorsunuz. Yani onlar size neyi servis ederlerse haber olarak onu öğreniyorsunuz. Dolayısıyla sizi kendi istediği gibi mektepte nasıl yönlendiriyorsa matbuat basın yoluyla da öyle yönlendiriyor. Siz devletin istediği veya neyse işte o güç kimse, o gücün istediği bir insan oluyorsunuz. Bu 90'dan sonra insanlar dediler ki artık bu tekel yıkıldı. Şu anda Twitter çıktı. Buna bağlı sosyal medya artık dünyanın her yerindeki olan haberleri biz artık hiçbir sansüre tabi tutmadan, yok şu devlet bu örgüt mani olmadan öğreneceğiz. Evet, bir müddet böyle devam etti ve biz bunu bir inkılap olarak gördük ve ümit verici bir şey olarak gördük. Ya mahzurları olsa bile. Fakat ne yaptı global sermaye? Yani avcının bir hilesi varsa tilkinin onun hilesi var. Hemen bütün sosyal medyayı tekele aldı.
Manipüle etti.
Manipüle etti. Şu anda dünyada, Ukrayna'da harp var mı, yok mu, ne oluyor, ne bitiyor? Biz oradan öğreniyoruz. Belki de yok. Başkanın adamları bir, film vardı.
Evet evet,
bir
şimdi başkan, aynısını düşünüyordum.
Bir Amerikan başkanı seçilebilmek için olmayan bir harp ihdas etti.
Balkanlarda.
Olmayan bir harp. Geçti. Hatta kedi, bir kız kucağında kediyle evet, kaçıyor. Evet. O da afişi oldu, sembol oldu.
Yani onun adım adım nasıl montajlandığını,
evet, montajlandı,
göstermişler.
Ezik bir rejisör buldu, kaybetmiş bir adam buldu. Yani alkol problemi vardı galiba. Ona yaptırdılar. Film çok tutuldu. Başkan tekrar seçildi. Ama ortada böyle bir şey yok.
Bir savaş yok.
Tamamı uydurma. İnsanlar inandı mı? Evet inandı. Machiavelli der ki politikacılar inandıracak aptalları her zaman bulurlar. Şimdi bunların sayısı çok.
Derler ya yalan ne kadar büyükse
inandırıcılığı
o kadar.
Goebbels'in sözü olduğu, evet, söylenir. Şu anda tamamen öyle oldu. Yani şu anda biz Filistin'de ne oluyor ne bitiyor? Şu söylediklerimiz sosyal medyadan kazarak, yani BBC'den okuyorsun, Ahval News'ten okuyorsun.
Kaynağa Suriye ne kadar güveniyorsunuz bu arada?
Çok güvendiğinizi zannettiğiniz kaynak bile neticede global güçlere bağımlı.
Tabii.
İsteyerek veya istemeyerek. Onun için söylediğimiz her söz afaki. Onun için bu mevzuda da çok böyle spekülasyonlar yapılır. Hamas niye bunu yaptı? Arkasında İran var. İran diyor ki biz yokuz. Biz yokuz demesi olmadığını göstermez.
O zaman aktörleri tanıyarak belki problemi hani evet. tarihi olarak artık İsrail Devleti'nin nasıl kurulduğu konusunda hepimiz bütün programlarda evet. bilgi veriliyor. Biz de defaatle
konuştuk. Onun mevzuyla alakalı olduğu kadar anlatırız onda evet. da.
Ama onun dışında biraz aktörlerini tanıyalım bu evet. işin taraflarını tanıyalım. Bir kere İsrail var, Filistin var. Evet. İsrail ne zamandan beri orada? Kendi dini kimliği sebebiyle hep orada olduğunu söylüyor. Ama devlet olarak ne zamandan beri orada? O yokken kim vardı? O yokken var olanlar şimdi nerede?
Evet. Yahudilerin oradaki varlığı çok eski. 4000 senelik bir varlıkları var. Bu tarihi gerçeklerle sabittir. Hazreti İbrahim'in yani Yahudilerin atası olan Hazreti İbrahim ki aynı zamanda Arapların da atasıdır. Milattan 2000 sene evvel bugünkü Irak'tan göçebe İbranilerle beraber bugünkü Filistin'in doğusuna yani El Halil şehrinin olduğu yere yerleştiği, burada türedikleri yerli halkla temas kurdukları bilinen bir hakikattir. Onun torununun çocukları yani oğlu İshak, İshak'ın oğlu Yakup, Yakup'un çocukları 12 kardeş ki bunlara İsrailoğulları, Beni İsrail derler. İsrail, Yakup Aleyhisselam'ın ismidir. Gece Allah'a ibadet eden demektir. Yakup ismi İsrail sıfatıdır. Ya Yakup sıfatı İsrail ismidir. İsmail'i de zaten İbrahim Aleyhisselam Arabistan'a yerleştirmiştir.
Yani aslında birleşmeleri gerekirken...
Birbirini çok seven iki millet akrabadır, amca çocuklarıdır. Hı. Zaten biliyorsun akrabalar, hiç düşmanım yok, kardeşin de mi yok demişler ama. Şimdi bu Yakup Aleyhisselam'ın çocukları meşhur kıssadır. Yusuf Aleyhisselam'ın meşhur hikayesiyle Mısır'a düşmesiyle, Mısır'a gitmesiyle bunları da Mısır'a getirdi. Ve İsrailoğulları Kenanili denilen, o zaman Filistin denmiyordu buraya. Filistin 100 yıllık bir kelimedir. Ondan önce yani sırf İsrail dememek için Yahudileri, Yahudi antisyonist bir ifadedir. Filistin demek oraya. Oranın ismi Filistin değil. Aşağılarda Filistin diye bir yer var ama orası Filistin değil. Diriltilmiş kelime. Yudeya deniyor, Kenanili deniyor oraya. Yusuf, onlar oraya geldi, orayı terk ettiler. Hiç kalmadı. Yıllar sonra Musa Aleyhisselam, milattan önce 13. asırda yani 1200'lerde kavmini aldı. Rabbinin ona vaat ettiği toprağı, arz-ı mevud.
Şimdi hep konuştuğumuz o evet, vaat edilen topraklar.
Adanmış toprak ki bu Tevrat'ta da geçer, Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Yani bu adandığı ilahi bir bilgidir. Yahudilere burası adanmış. Aldı kavmini oraya getirdi biliyorsunuz. Ve ondan sonra Yahudiler... Bugünkü arz-ı mevut denilen, bugünkü İsrail ve işgal edilmiş sınırlar yani Akdeniz'le Şeria Nehri arası. Yani adanmış toprak neresidir? Nil'den Fırat'a değildir. Nil'den Fırat'a sözü daha sonra Yasir Arafat, Kral Faysal gibi Arap dünyasının antisyonist aktörleri tarafından ortaya atılmıştır. İnsanları korkutmak, tevahhuş ettirmek için.
Bir araya getirmek istiyor evet. aslında yani burada Rusya'yla evet. sınırlı kalmayacak. Evet. Oralara da gelecek
yok,
o zaman.
Yok İsrail'in böyle bir emeli, böyle bir programı yok. İstese de böyle bir şeyi yapamaz, buraları alamaz, alsa da buraları elinde tutamaz. Bir kere bu hakikat. Ama burası vaktiyle Süleyman Aleyhisselam'ın topraklarıydı. Yani bunu kastediyorsunuz, Süleyman yok şimdi zaten. Hazreti Süleyman diye birisi artık yok. Yani bu bir propagandadır Nil'den Fırat'a. Bayraktaki iki kırmızı da zaten Akdeniz'de Şeria Nehri'dir. Tevrati bir tabir bu çünkü. Tevrat'ta böyle geçiyor. Ortadaki yıldız da Davut Aleyhisselam'ın yıldızıdır. Çünkü evet. Yahudilerin en ihtişamlı
zaten,
hükümdarı.
Zaten onu orada her yerde görüyorsunuz.
Tabii. Zaten Beyt-i Makdis denir. Beyt-i Makdis, bugünkü bizim Mescid-i Aksa dediğimiz Beyt-i Makdis yaptıran, bitiren Süleyman Aleyhisselam, Kudüs'ü kuran o ihtişamlı. Hem hükümdar hem peygamber. O zamandan bu sonra 1000 küsur sene, 1300 sene Yahudiler bugünkü Arz-ı Mevut denilen Filistin'de yaşadılar. Romalılar bir ara Babil'e sürüldüler, geri geldiler. Yani yok olmadılar. Yahudilerin en büyük kabiliyeti yok olmama kabiliyetidir. Binlerce yıldır her türlü...
Yakın tarihte de çok örnekleri
yok olmama olması. Yani soykırıma rağmen yok olmamak büyük bir başarıdır. Bunun da en mühim sebebi bünyelerine uygun güçlü bir dine sahip olmalarıdır. Dillerini unutmuşlardır. Kültürlerini unutmuşlardır. Ama o din, güçlü din... Onları dünyanın her tarafında ayakta tutmuştur.
Bir de tabii yani şimdi biz Yahudileri toplumun güçlü, zengin insanları gibi görüyoruz ama...
Bu da yanlış bir bilgidir.
Tarih içinde o kadar ezilmişler, o kadar tekileştirilmişler ki bu duygu da onları bir arada tutmuş.
Bu da bir propagandadır. Şimdi Yahudiler her yerde cemiyetin en zenginleridir. Cemiyetin kanını emen sülüklerdir. Yahudiler içinde zenginler vardır ama bu nispet diğerleri yani Yahudi olmayanlardan daha fazla değildir. Bir kere Yahudiler toprak sahibi olamazlar, çiftçilik yapamazlar, köylere yerleşemezler, matbaa kuramış. Ne yapabilir? Devlet adamı olamazlar, asker olamazlar. Bir Yahudi ne yapabilir? Sadece ticaret yapabilir. Bir müddet sonra artık o sizin genlerinize işliyor ticaret. Çünkü biliyorsunuz tüccar olunmaz, tüccar doğulur. Siz ticareti öğreniyorsunuz düşe kalka, çocuğunuz artık bir tüccar olarak doğuyor. Bu kaçınılmaz bir şey. Sonra paralarını nakite bağlamak zorundalar çünkü toprak alamıyorlar. Ve her an her sürgün içindeler.
Tabii sürekli kaçmaları gerekebiliyor ne kadar zengin olursa olsun.
Bu sefer
olsun.
Bu parayı biliyorsunuz parayla para kazanma diye bir şey. Ya diyorlar komşum Yahudi bana biraz para ver. Ben sana para vereyim. O da tabii para o zaman faizle veriliyor. Bu sefer faizi ödeyemiyor çünkü parayı zevke sefada harcıyor. Ödeyemeyince Yahudi parasını istediği zaman cemiyetin kanını emen sülük oluyor Yahudiler. Yani şimdi bu da bu yönü var. Ondan sonra yok işte çocukları kaçırıyorlar, fırçaları atıyorlar, ineri fırçı kanını orada canlı olarak akıtıyorlar, ekmeğe katıyorlar. Halbuki Yahudilikte kan haramdır. Aynı Müslümanlıkta gibi yenmez, hiçbir şeye katılmaz. O bile bilinmiyor. İneri fıçı hikayeleri çoktur. Bir yerde bir problem olur, bir çocuk kaybolur. Hemen Yahudi gettosu basılır. Yahudilerin evleri yakılır. Çünkü onlar kaçırmıştır çocuğu. İneri fıçıya atmıştır. Halbuki böyle bir şey yok. Sonra çocuk başka bir yerde bulunur. Bunun tarihte yüzlerce misali var. Ta Roma'dan bizdeki Lübnan'ın istiklal...
Bazı şeyleri silemiyorsunuz.
Evet, Lübnan'ın 1840'ta otonom kazanması hadisesinde bu var. İneri fıçı. Şam'da bir çocuk kayboluyor. Yahudiler götürmüşler. Yahudi mahallelerine basıyor. Sonra birbirine giriyorlar. Bu düşünün yani. Binlerce yıldır devam eden bir efsane. Tabii Romalılar geldiği zaman Yahudilere baskı yaptılar. Yahudiler de o zaman eski günlerin hayaliyle Romalılara ayaklandılar. Birinci ayaklanma Makabe ayaklanması. Şimdi İsrail takımı var o isimde. Bastırıldı. Yenilen pehlivan güreşe doymaz. Bar Kohba bir daha ayaklandı Romalılara. Bu sefer Titus acımasızlığıyla meşhur. Sonra Roma İmparatoru oldu. Yahudileri muazzam bir katliama tabi tuttu. Kudüs'te taş üstünde taş bırakmadı. Betmakdiş'i yaktı. Bugünkü sadece batı duvarı kaldı. Hepsi yıkıldı. Ve Yahudileri oradan sürdü. Ya bu Titus zaten tarihte psikopatlığıyla meşhur bir adamdır. Kendisine vaktiyle düşmanlık etmiş olan bir karı kocanın çocuklarını öldürüp, etinden yemek pişirip, anne babasını ziyafete davet edip, onları ikram ettiği meşhurdur. Zaten Shakespeare'in Titus diye bir trajedisi var. Orada bu anlatılıyor. Yamyamlık hikayesidir. Ondan sonra Yahudiler dünyanın her tarafına dağıldılar. Bu milattan sonra ikinci asırda oluyor. 136 zannediyorum. O zamandan beri artık Filistin'de Yahudi yok. Çok az var ama yani kayda değer değil. Bu Yahudiler dünyanın her tarafına dağıldılar. Çingenelerden bile daha fazla. Fas'ta Yahudi vardır, Yemen'de vardır, Hindistan'da vardır, Çin'de vardır. Semerkant'ta vardır.
Diğerleri de bir mahalle oluşturdular değil mi?
Diğerleri onları işlerine almadıkları için. Bunlar da diğerlerinin içine girmedikleri için. Çünkü onları bir kere mümin görmüyorlar. Onların temizlik kaidelerini, yemek kaidelerini kendileriyle uyum sağlamıyor. Onları aşağı görüyorlar. Bir de Yahudiler kendilerini üstün görürler. Seçilmiş Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Allah onları bütün kavimlerden üstün yarattı diye. Güzel bir kavimdir. Artistlerin çoğu Yusuf Peygamber soyundan oldukları için hep Yahudi asıllıdır. Meşhur Hollywood artistlerinin çoğu Yahudi asıllıdır. Bunun getirdiği bir gururla girmediler onların içine. Onlar da zaten bir müddet sonra anlattığım sebeplerle Yahudileri düşman kategorisine koydu. Yahudiler gittikleri her yerde kaçınılmaz olması gereken varlıklar ama diğerlerine karışmaması gereken varlıklar olarak varlığını devam ettirdi. Her sıkıntıda mutlaka bir baskı gördü, sınır dışı edildiler, öldürüldüler, mallarına el kondu.
Bir devletleri olmamasını da sürekli bu yaşananlara sebep olarak da gördüler.
Tabii,
bir devletimiz
bir olsaydı,
rahat
ederdi. Yani bir üstün otoritemiz olsaydı rahat ederdi. Fakat dinleri de ona maniydi. Çünkü dinleri diyordu ki sizin de bir devletiniz olmayacak Mesih gelene kadar. Onun için bu çileyi çekeceksiniz. Aynı şeydeki paryalar gibi Hindistan'daki paryalara siz diyorsunuz size daha bir imkan verelim. Yok bizim
o zaman gerçek için... mümin diyelim Yahudiler için şu
evet.
Andaki devletin...
Kabul etmiyor zaten. Gerçek evet. Mümin Yahudiler İsrail devletini meşru bir devlet olarak kabul etmiyorlar.
Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi yavaş yavaş artık İsrail Devleti'nin kuruluşuna geldik. Kısaca orayı da geçeceğiz ve bugüne geleceğiz. Aslında biraz da aktörleri anlamak açısından yapıyoruz. İsrail Devleti'nin orada kurulması ve o devlet kurulurken aslında orada yaşayan Filistinlilerin
evet.
Ne yaptığı?
Şimdi bunu anlamak için İsrail'in kurulması bilmek lazım. İsrail nasıl kuruldu? Bir kere 19. asra gelindiği zaman artık bilhassa Rusya'da Yahudilere o kadar büyük baskı vardı ki. 81'de, 90'da pogrom derler buna. Pogrom şu demek. Yahudilerin yaşadığı mahalleye girersiniz. Bir bahaneyle kız kaçırılmış, bir kıza laf atılmış, çocuk kaybolmuş. Bana yan bakmışsın. Birkaç cam indirirsiniz, bir iki adam döversiniz, hatta birini öldürürsünüz. Birkaç gün sonra bunu bir daha yaparsınız. Belli adamları vardır şeyin. Devletin kullandığı operasyon elemanları, kabadayılar, mafya.
Tepki gösterilinceye kadar
evet.
Bu...
Bunlar bir müddet sonra biz burada duramıyoruz derler. Tası tarağı toplarlar, satabildiklerini satarlar. Daha emniyeti buldukları bir yere giderler. Buna
en
pogrom derler.
En azından göçe mecbur bırakıyor.
Evet, bu dünyanın her yerinde olmuş. Türkiye'de de olmuş. Mesela Edirne'de Yahudilere pogrom yapılmıştır. Aynı bu şekilde. 30, 36 veya 33 zannediyorum. Biz onlar da gittiler. Tabii bu pogromu içinde bulunduğu hükümet tertipliyor ama sanki arkasında Siyon emelleri olduğu kokusu da geliyor. Peki Siyon nedir? Siyon Kudüs demektir. Siyonist Kudüs'te, Kudüs merkezli bir Yahudi devleti kurmak isteyen bir örgüttür. İdeolojik bir örgüttür.
Yani şunu mu demek istiyoruz? Aslında bunu oradaki yerleşik devletin ya da devlete yakın kaynakların yaptığını zannederken biz bunu İsrail'de bir devlet kurulmasını isteyen Siyonist emelleri olanlar da yaptırıyor olabilir.
Şunu diyemeyiz. Hayır, onlar yapmıyor, bunlar yapıyor diyemeyiz ama bunlar bu işi anladığım kadarıyla körüklüyor. Yani Yahudiler göçmek istemiyorlar çünkü. Çünkü Yahudiler için bu bir macera. Yani Rusya'dan kalkacaksınız, hiç bilmediğiniz bir yer. Sizin için mukaddes bile olsa oraya gideceksiniz. Nasıl yaşayacaksınız orada? Kolay mı? İnsanlar eskiden göçmekten çok korkarlardı. Daha da ileri giderek Nazi soykırımının da arkasında Siyonistlerin olduğunu. Yani Naziler yaptı soykırım. Ve Yahudi düşmanlığından dolayı yaptılar. Şüphe yok. Ama bunu onların kolaylaştırdığı, önlenmesini engel... Mesela Amerika niçin 1944'te müdahale etti Avrupa'ya? O zamana kadar yani bütün Yahudilerin bitmesini mi bekledi? Yoksa makul bir miktar Yahudinin ölmesini mi bekledi? 41'de toplama kampları öğrenildi. Niçin müdahale edip de kurtarmadınız Yahudileri?
Peki bu toplama kamplarının arkasında da işte Hitler'in psikolojik problemlerini mi arayacağız? Yoksa yine bir Hristiyan-Yahudi çekişmesini ya da düşmanlığını mı arayacağız?
Hitler'in ve Alman milletinin hastalıklı düşünceleri bunda en büyük amildir.
Bunda, neden Yahudilere bunda, karşı böyle bir düşünce?
İşte biraz evvel söyledim, siz bizim kanımızı emiyorsunuz. Zenginleşiyorsunuz. Almanlar fakirken siz zenginsiniz. Ama dediğim gibi...
Ama el koyarsınız malına.
Koyuyor ama...
Sınır dışı edersiniz yani ama, toplama kampı niye?
Koyuyor ama bir müddet sonra cemiyette bazı problemleri birilerine atfetmeniz lazım. Orta çağda veba çıktığı zaman bu vebanın sebebi Yahudilerdi diyordunuz, kurtarıyordunuz. Şimdi de bir takım ekonomik ve siyasi problemleri Yahudilerin üzerine atıyorsun. Çünkü Yahudi o kadar kötü insanlar ki bulundukları her yerde her melanetin başı. Böylece cemiyeti teskin ediyorsunuz. En mühimi harp çıktığı zaman. Mesela niçin öldürmedi de harp zamanı öldürdü? Çünkü işgal ettiği yerde Yahudileri beslemek istemiyor. Birinci önceliği Alman ordusu, ikincisi Alman halkı. Onun dışındakini besleyemez. Gıda kıtlığı var. Yahudilerin öldürülmesi lazım. Gıda, bir de bu işin çok daha maddi bir yönü var Nazi soykırımının. İşte ben zannediyorum ki bazıları da bunu söylüyorlar. Siyonistler de buna göz yumdular. Bunu istediler. Ideologlar, kendi adamları ölmüş, davaları var ya onların, dava için ölmüş, mühim değil. Ölsün insanlar, 6 milyon ölsün. Yeter ki Siyonizm kazansın. 6 milyon evladımız ölür, adamın umurunda değil. Yani bu kadar, bunlar biz komitacılık diyoruz. Bizde de Jöntürkler böyledir. Yani hayat, ölüm, yıkılma mühim değil. Yeter ki benim maksadım olsun. Bu hastalıklı bir düşünceydi. İşte Siyonizm de zaten Nazizm gibi bir ideolojidir. Hastalıklı bir ideolojidir. Ve bütün Yahudiler Siyonist değildir. Onu da insanlar bizde yanlış bilirler. Yahudi eşittir Siyonist.
Şimdi
hayır.
Mesela şu anda da mesela İsrail'de, Kudüs'te...
Siyonistler Avrupa'da doğdu. Doğu Avrupa Yahudileri, işte Herz onların en meşhur başıdır. Polonya Yahudisi, Macaristan'da doğmuş. Hatta Sultan Abdülhamit'e geldi. Biz bir Filistin'de devlet kuralım. Otonom, muhtar yani bağımsız değil. Sizin de borçlarınızın konsolidasyonuna yardım edelim. Sultan Abdülhamit kabul etmedi bunu. Hatta diyorlar şimdi Sultan Abdülhamit borç karşılığı buna razı oldu. Oranı Yahudileri yerleştirdi. Hayır, oraya yerleştirdi. Yahudilerin yerleşmesine izin vermedi. Kanun çıktı. Osmanlı'da 1869'da bir kanun var. Ecnebiler mütekabiliyet varsa toprak alabilirler. Mesela Almanya ile anlaşmanız varsa Alman vatandaşı Yahudi gelip Filistin'den toprak alabilir. Bunun girişinden korktukları için 71'de hemen Duhuliye şartları getirdiler. Yahudilerin 150 aileden fazla yer almalarına mani oldular. Yani yaptıkları anlaşmaya bile.
150'den sonra artık satış yapılmadı.
Evet, yapılamaz. Şimdi de var o limit. Başka yerlerde olabilir ama Filistin'de yapılamaz. Sonra Sultan Abdülhamit tahta çıkınca kırmızı pasaport getirdi. Yahudilere veriliyor kırmızı pasaport. En fazla 30 gün kalabiliyorlar Filistin'de. Bir yer almak falan şöyle dursun. Ziyaretçi gelip 30 gün kalabiliyor. Peki biraz evvel söyledim, avcının bir hilesi varsa, tilkinin 10 hilesi var. Yahudiler ne yaptılar? Başkalarının adıyla aldılar. Veya Tunus vatandaşlığı adı. Tunus o zaman Osmanlı toprağı sayılıyordu. Halbuki Fransız işgalindeydi.
Bunun farkına vardılar ama zaten.
Varıldı. Ona da mani olmaya çalıştılar. Hı. Ama bir türlü önleyemediler. Niçin? Çünkü arkasında Rothschild ailesi vardı. Ve Hirsch vardı. Zengin Baron Hirsch. Bunlar iki
bir
çok zengin
Yahudi.
Bir de
şimdi şöyle bir şey. Gidiyorsunuz işte çok zengin aileler var arkasında. Bir liralık yer. Hı. 10 lira veriyorsunuz.
Heh. Onu da söyleyeyim. Şimdi bunlar niye destekliyorlar? Bunlar romantik sebeplerle. Onlar da Yahudi. Onlar ölsen gitmez oraya. Hatta hiç gitmediler. Ama ya bizim halkımız her yerde eziliyor. Çok tabii düşünülecek, çok tabii karşılanacak bir düşünce.
Mezar yeri aldıklarını duydum.
Öyle evet, orada çünkü ha. Cennete gitmeleri lazım. Destekliyorlar Siyonist düşünceyi. Ve bütün servet, arkalarında Rothschild gibi bir servet ve dünyaya para vermiş olan Rothschild ailesi varsa işiniz iş. Arkasından İngiltere harbe girince Rothschild'lerden para aldı. Rothschild'ler dedi ki Yahudilere toprak taahhüt edersen borç veririm. Balfour Deklarasyonu'nu yayınladı Dışişleri Bakanı Lord Balfour. Dedi ki Yahudilerin Filistin'de şey kurmasına biz izin vereceğiz. Şerif Hüseyin Paşa da Filistin'i vaat ettiler. Aynı anda Fransızlara da vaat ettiler. İngilizler böyleler. Çok sevdiklerinden değil, para için yaptılar bunu. Sonra da zaten çok büyük bir hataydı dediler. Çünkü aleyhlerine oldu. Vermediler baştan zaten. Dinlemedi. Yani o sözlerinde durmadılar İngilizler. İşgal ettiler Filistin'i. Yahudi devleti kurmadılar. Bu sefer Yahudiler onlara karşı ayaklandılar. Terör yapmaya başladılar. 30 sene durabildi İngiltere. Osmanlılar 400 sene durdu Filistin'de. İngilizler 30 sene durabildi.
Çok 30 karışık, sene sonra çok karışık topraklar.
Tası tarağı. O zaman zarfında biliyorsunuz İngilizlerin bir huyu vardır. Divide and rule. Böl ve hükmet. Şimdi buraya biraz Yahudi gelsin. Göz yumalım biraz Yahudi ama çok değil. Araplarla biraz yaklaşsın sayıları. Birbirlerine düşürelim. Aralarında hakem olalım. Buradan çıkmayalım. Dertleri buydu. Hmm. Yahudi göçüne
bir
müsaade ettiler.
Bir ihtiyaç olsun yani.
Sultanahmet'in tahttan indirilme sebebi budur. Yahudiler orada toprak satılmasını engellemesi. Jöntürkler gelince, Jöntürkler iktidarı Yahudiler getirdiğin bu yasağı kaldırdılar. Ve oluk oluk oradan toprak aldılar. Sultan Abdülhamit zamanında oradaki Yahudi sayısı 9500, 1914'te 35.000. Üç misli.
Dörde katlanmış.
Dörde katlandı. Ve bu böyle devam etti. İngilizler zamanında bu göç daha da devam etti. Sonra İngilizler buna limit getirdiler. Hatta Yahudi gemilerini batırdı İngilizler. Daha fazla Filistin Yahudi gelmesini çünkü koydukları limiti aşıyordu. Fakat mani olamadılar. En son biliyorsunuz tası tarağı topladılar gittiler. Şimdi burada antır parantez söyleyeceğim. Filistinler Yahudilere toprak satıyordu. Onun için başlarına gelen müstahak. Şimdi böyle bir amme efkarında telakki var. Ben orada bulundum. Bunu tetkik ettim. Evet sattılar. Doğru. Ama nasıl sattılar? Bir kısmı tabii ki isteyerek satmıştır. 1'e 10 veriyor çünkü adam. Bir köylü onu düşünebilir mi? Ben burada toprak satıyorum. Komşum da satır. Herkes satar. Yarın bir gün burada yer sahibi olurlar. Anadolu'da böyle köyler var. Yabancıya toprak satmıyor. Yabancılar gelir bizim rahatımız bu. Ama çok az bunlar. Pek çok köy Anadolu'da.
Anadolu'da önce yani Anadolu veya Filistin önce köyün birlik içinde olması evet, lazım. Buna değil. Karar verebilmesi için. Yani bu farkındalığı.
Şey şimdi şöyle mesela. Arkanızda Siyonist örgütler var. Organize olmuşsunuz. Sizi destekliyor. Ve köylüler toprağını satmak istemiyorlar. Patates ekiyorlar. Siyonist teşkilatı hemen bir gemi patates yaklaşıyor limana. Patatesler limana dökülüyor. Patates fiyatları ne oluyor? Yere. Hmm. Adam borç almış.
Bütün.
Ertesi sene soğan ekiyor. Bu sefer soğan getiriyor. Soğan fiyatları düşüyor. Adam tarlasını ipotek ettiği için satmak zorunda kalıyor. Bunun
yani
çok misali var.
Yani isteyerek ya da bir takım oyunlarla ona evet. Mecbur bırakıyor.
Daha garibini söyleyeyim. Türkler buna ağlasınlar. Sultan Abdülhamit bu gidişi bildiği için Filistin arazisinde şahıs mallarını toplamaya başladı. Ve %80'ini devlet arazisi haline getirdi. Yani halk satmasın diye. Bu %80'in de yaklaşık %50'sini kendi satın aldı. Para
şahsi.
Verir. Şahsi ki hani ola ki hükümet satar. Ama benim şahsi mülküm, ben satmam. %50 demek az bir rakam değil. Böylece Filistin Yahudi mülkü olmaz. Peki iddiaçılar Sultan Abdülhamid'i tahttan indireceğine ne yaptılar? Bütün bu mülklerine el koydular. Burayı tekrar devlet arazisi yaptılar. Filistin İngilizlerin eline geçince devlet arazisi oldu. Sattı Yahudilere. İsrail kurulunca devlet arazisini sattı. Çıkardı Yahudileri oradan. Burası dedi devletin arazisi. Jöntürkler burayı devlet arazisi yapmış. Biz de Jöntürklerin yerine geçtik. Çünkü devletler değişince hususi mülkiyete dokunulmaz. Ama devlete olan, ait olan her şey yeni devletin olur. Bu milletler arası bir kaide. İsrail de dedi ki Osmanlı Devleti'nde devlete ait topraklar benim, halka ait olanlar sizin. Bir baktı ki bu dünya kadar toprak. Sattı bunu Yahudilere. Onun için hiç kimse Filistinler toprak sattı başlarına gelen müstahaktır demesin. Bir kere bu. Bunun Filistin'de yaşananların birinci sebebi Jöntürklerdir.
Peki.
Sonra İngilizlerdir. Sonra İsrail'dir.
Şu anda İsrail ne istiyor, Filistin ne istiyor?
Evet. Şimdi
bir de Filistin devleti var mı?
Var
kabul
mı?
Edilmiş.
1947 yılında İngilizler tası tarağı topladı çıktı. King David Oteli'ni havaya uçurdu Yahudiler. İngilizler baktı ki biz burada kazık kalamıyoruz. Aynı Kıbrıs'ta 60'ta yaptıkları gibi tası tarağı toplayıp gittiler. O zaman Birleşmiş Milletler İngilizlerin elindeydi ve bir devlet kuruldu burada. İsrail Devleti diye bir devlet. Laik, demokratik bir devlet. Arapların eşit hak sahibi olduğu, bakın dini bir devlet değil. Küçücük de bir toprak
devleti. Zaten olamıyor dini devlet.
Evet. Birleşmiş Milletler dedi ki bugünkü Filistin arazisinin 1/4'ü Yahudi devletidir İsrail. Geri kalanı Arap devletidir. Yani iki devletli bir yer var orada. İsrail Arap devleti. Müstakil birer devlet bunlar. İsterlerse bir araya gelebilirler. Araplar bu çözümü kabul etmediler. Ve İsrail'e saldırdılar. Yenildiler.
Yine saldırdılar.
İsrail onlara verilen toprakları da aldı. Ve ondan sonra oradaki Filistinlileri oradan göçe zorladı. Veya Filistinliler kendileri gönüllü olarak orayı terk etti. Gazze'yi doldurdular. Arkasını 67'de bir daha saldırdılar. Bu sefer bugün Batı Şeria ve Gazze, Golan Tepeleri, Sina Yarımadası orayı işgal etti. 73'te bir daha saldırdılar. Yine yenildiler. Böylece İsrail oradaki varlığını sağlamlaştırdı.
Çok güçlü bir ordusu mu var?
Güçlü İsrail'in. Ordusu var. Amerika desteği var. Fakat daha ziyade ölüm kalım mücadelesi. Başka İsrail yok.
Şimdi ilk saldırdığında, yani evet. ilk Kudüs'te olaylar çıktığında İsrail Başbakanı, eyvah yarın Araplar bizi çiğ çiğ yiyecekler.
Evet.
Başımıza gelmeyen kalmayacak. Araplar bütün dünyada birleşecekler ve bize bunun evet. bedelini ödetecekler demiş. Ama ertesi gün hiçbir
bu
şey
bu bir propaganda sözüdür. Tabii ki o da korkuyor ondan ama bunu söyleyerek bütün Yahudileri bir yaptı. Peki Filistinler bir mi? Filistinler de tabii buna mücadele ettiler haklı olarak. Yani burada tamam evet siz kaybettiniz ama neticede bir de oradaki Arapların bir hakları var. Yani Filistin'in haksız ilerlemesi var. Geri çekilmedi. 48 sınırlarından geri çekilmek şöyle olur. 67'de işgal ettiği yerleri bile ilhak edemiyor kanunen ama çekilmiyor oradan. En son biliyorsunuz Mısır barış yaptı, topraklarını aldı. Ürdün barış yaptı, topraklarını aldı. Suriye barış yapmıyor çünkü Suriye oradan besleniyor. Bu sefer Oslo'da görüşüldü. Dediler ki burada biz bir Filistin devleti kuralım. Gazze ve Batı Şeria'da. Müstakil. Ama İsrail'in bir şartı var. Beni tanıyacak. Filistinler ikiye bölünmüştür. Birisi Filistin Kurtuluş Teşkilatı, daha ziyade seküler ve Hristiyan Filistinler tarafından idare edilir. Bir de Hamas. Hamas radikal İslamcıdır. Hamas'ı kuran İsrail'dir. Filistin Kurtuluş Teşkilatı'nın El Fethi'nin gücünü zayıflatmak için. Fakat daha sonra bir Frankenstein'a dönüşmüştür. Yani İsrail'i de tehdit eden bir müesseseye dönüşmüştür Hamas. Hamas bunu kabul etmiyor. Filistin Kurtuluş Teşkilatı kabul ediyor. Kabul etseler bir Filistin devleti kurulacak. Niçin kabul etmiyor? Bir kısmı diyor ki ya hep ya hiç. İsrail yok olacak. Biz hepsi bizim olacak. Bir kısmı da diyor ki biz bugün İsrail'i kabul edersek arkasından bir oyun gelir. Bir kısmı da diyor ki bu sayede biz muazzam bir güç ve para elde ediyoruz. Herkes Filistin davasına para yolluyor.
Evet,
o paraları yiyorlar.
Gecikmeli gidiyor belki ama
Hamas'ta,
gidiyor.
Filistin Kurtuluş Teşkilatı da kendilerine gönderen paraların aslan payını kendilerine ayırıyorlar. Geri kalanı halka sadaka olarak veriyorlar. Yani şimdi de bu yönü vardır. Hiç kimse burayı bilmez.
Dünyada pek çok camide ben çok şaşırdım. Para toplanıyor. Para toplanıyormuş.
Ve dünyada çok zengin Filistinler var. Çok entelektüel ve zengin topluluk Avustralya'da, Kanada'da. Bunlar aynı Siyonistlerin yaptığı gibi oraya para akıtıyorlar. Ve oradaki o paranın oradaki Filistinlere insani yardım olarak gitmesi lazım. Hani sendikaların grev yapan işçiye verdiği para gibi. Ama çok azı geliyor. Ve böylece Filistin'de bilhassa şeyde Gazze'de ama Filistin Kurtuluş Teşkilatı'nda da öyle. Şey Batı Şeria'da da öyle. Lübnan'da kamplar var. Orada da milyonlarca Filistinli. Mektep yok. İş yok. Ümit yok. Emel yok. Üçüncü nesil çok kötü şartlarda yaşıyor. Bu onu bir millet hak etmiyor. Evet. Yani sırf istiklal mücadelesi için. Yani bizim de devletimiz olsun. Bunun için insanlar bu acı çekmeyi hak etmiyorlar.
Yani elbette devlet kavramı çok güçlü. İnsanları bir arada tutar.
Doğru.
Ama adım atılmış olmayan. Yani üçüncü nesil gelmiş. Hala orada o ablukanın içinde.
Ve bir taviz vermeden bunu elde edemiyorsunuz. Yani şu andaki savaş İsrail-Hamas savaşıdır. Aslında Amerika ve Rusya savaşıdır. Tıpkı Ukrayna'daki savaşın. Almanya ile Amerika'nın savaşı olduğu
gibi. Peki Hamas'ın bakıyorsunuz binlerce füze. Bu füzeler nasıl yerleştirildi, nasıl atıldı?
Arkasında İran var. Bir kere o kesin biliniyor. İran var. İran dışında da bazı Amerika ile zıt giden, İsrail ile ilişkileri iyi olmayanların, yani Rusya'yı da kastediyorum,
nasıl
yardımları
nasıl yerleştiriyor füzeleri
nasıl
orada?
Yerleştiriyor? Şimdi bunda da bir takım komplo teorileri ortaya çıktı. Bu işe İsrail göz yumdu. Hamas'ı anarşist durumuna düşürüp, terörist duruma düşürüp, terörize edip, silip, gördünüz mü ben başka ne yapabilirdim? Hmm. Mecbur kaldım. diyebilmek için, Gazze'yi de dağıtmak, bunun için yaptığı söyleniyor. İsrail'in bu kadar büyük bir zaaf, hele hele istihbarat zaafı göstermesi pek beklenmiyor işin arkasında.
Şimdi İsrail tarafından bakalım, zaten abluk altında bir yere, o da binlerce füze, evet, fosfor bombası atıyor ve burada, yani burası senin denetimin altında bir yer, burada siviller olduğunu biliyorsun.
Şimdi şöyle, İsrail diyor ki bir terörist diyor, geliyor bana füze atıyor, sonra gidip Gazze'de bir apartmana saklanıyor. O apartman 10 katlı, yüzlerce insan yaşıyor, saklamasınlar diye vuruyor, öldürüyor. Yani İsrail'de artık güvenlik bir paranoyaya dönüşmüş, tıpkı 11 Eylül'den sonra Amerika'da olduğu gibi. Maalesef işte bir de böyle bir problem var. Ama tabii burada İsrail suçlu ama buna sebebiyet verenler suçlu değil mi? Ama o terörist diyor ki ölsünler diyor. Bizim davamız var diyor. Ben ölmeyi göze alıyorum diyor. İntihar bombacılığı yapıyor. İslamiyet'te haramdır. Ama yapıyor insanlar. Ama işte bu çaresizlik, bezginlik, Gazze'de yaşamanın getirdiği... Gazze'de yaşamanın getirdiği psikolojik problemler insana her şeyi yaptırıyor. Bir açık hava hapishanesi, her şeyden mahrum yaşıyorsun ve hiçbir ümidiniz yok geleceğe dair. Böyle bir yerde yaşamak insan sağlığını ne hale getirir? İsrail'de de devamlı güvenlik. Şimdi Tel Aviv'in ortasına bomba düşecek. Bir de İsrail'in 1/4'ü Filistinli. Yani hakiki İsrail'in işgal altında zaten hep Filistinli. Oraya bomba attığınız zaman bu bombanın bir Arabı, Filistinli Arabı öldürme ihtimali 1/4. Yani İsrail ölmüyor.
Bir de şimdi
sonra masum İsrailli. İsrail'in yani Yahudilerin bugün %30'u Siyonist'tir. %30'u radikal, ortodoks dediğimiz Yahudilerdir. Onlar İsrail'in meşru olduğunu kabul etmiyor. Affedersiniz, İsrail'den sonra yere tükürüyor. Hmm. İsrail ismini andığı zaman devlet olarak yere tükürüyor. Böyle insanlar bunlar. İsrail'de yaşıyorlar. Çoğu işte o favori evet. Şey. Geri biz kalan %40 ise ister istemez Siyonistleri destekliyor. Yani devlet elimizden gitmesin, başımız belaya girmesin. Ama onlar bu işe çok karşıdır. Ben 28 tane cemiyet saydım İsrail'de Yahudilerin kurduğu Filistinleri destek için ve İsrail'in o nispetsiz güç kullanmasına karşı çıkan. Günlerce olaylar oldu.
Şu Kudüs'te, anda da var.
Tel Aviv'de insanlar yürüyor, yapmayın, etmeyin. Filistinlere gelince Filistinlerin çok azı Hamas'ı destekliyor. Çoğu barış
mesela
istiyor.
Mesela Gazze'nin tamamı Hamas'ı mı destekliyor?
Şimdi şöyle görünürde öyle ama seçimlerde siz Kalaşnikovlu Hamas militanların nezaretinde oy veriyorsunuz. Tek parti seçimleri gibi bunlar. İsterseniz seçmeyin Hamas'ı. Nasıl seçemezsiniz? Herkes biliyor kimin nereye yere verdiğini. Evet. Mümkün mü?
Eve gidemezsiniz.
Eve gidemezsiniz. Hain bir de hiç affetmezler çünkü hainsiniz. Yani onun da hiç kurtuluşu yok. Onun için yani ben desteklediklerini zannetmiyorum.
Gazze'de yaşayan birisi ben buradan çıkmak istiyorum.
Çıkamaz.
Dedi.
Çıkamaz. Öyle bir ben Arapça öğrenirken üreydi hüviyeti diye yani hüviyetimi istiyorum diye bir hikaye vardı. O hikaye olmuş bir hikayedir. Halen arşivindir. Onu anlatıyor işte. Çıkan giremiyor. Mugadere vesikası imzalıyorsunuz. O da herkes izin verilmiyor. Bir daha Gazze'ye dönemiyorsunuz. Herkes çıkamıyor. Hmm. Çıkanlar da o mugadere demek terk etmek demek. İmzaladığınızı bir daha geri dönemiyorsunuz. O başka memleketlerde de var. İşte Bulgaristan'dan gelen muhacirler geldiği zaman bir daha geri dönemiyor ya. Burada da öyle. Gazze'yi terk etme izni herkese verilmiyor, verilen bir daha dönemiyor.
Peki nasıl bitecek bu problem? Yani 6. günündeyiz, nasıl bitecek?
Vallahi bitmesi çok zor çünkü dediğim gibi ezeli bir kronik vaka haline geldi. Bu kangren oldu.
Arabulucular var Türkiye'de.
Arabulucular istemiyor. Arabulucular bu işin çözüldüğünü istemiyor bence. Ortalık biraz yatılsın istiyorlar, hal devam etsin istiyorlar.
Ben mesela Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını görüyorum.
O itidal tavsiye etti.
Evet.
Ve arabuluculuğu teklif etti. Mısır da aynısını evet. Teklif etti. Arap dünyası da tedirgin ama işte... Onların milletler arası münasebetlerdeki rolü ne kadar? Yani bu işin devamını çok kişi istiyor. Bir kere İsrail istiyor, İran istiyor, Filistin istiyor söylediğim sebeplerle. Yani Netanyahu'ya yarar hiç dediler baştan.
Sivilleri düşünmüyor aslında. Mesela hayır. Şu anda biz hep diyoruz ya eyvah siviller, eyvah işte iki çocuğuyla bir kadın. Aslında onu tarafların hiçbiri düşünmüyor.
Hülya Hanım hiçbiri düşünmüyor. İnsan öyle zannediyor ama yani bu... İktidar, para, güç öyle bir şey ki kendi ailesini bile düşünmüyor maalesef. Onun için çözülmesi çok zor. Ancak çok güçlü bir figür, çok güçlü bir yasa yumruğunu vurup böyle olacak dediği zaman belki olabilir. Yani şu anda düşünün, İsrail yok edemezsiniz. O zaman Hamas'ın yok olması lazım. Hamas'ın yok olması ne demek? 10 tane militan artı binlerce kişi. Yani vahim görünüyor hadise. Dışarıya taşmaz, lokal kalır ama vahim gözüküyor. Yani İran'ın... İran'ın limite edilmeden, yani İran Orta Doğu politikasında
i̇şte
tesirli bir aktör...
Abluka vesaire de işe yaramıyor.
Yaramaz.
Siviller... Çünkü zaten ablukayı kendileri deliyorlar.
Deliyorlar bir de şöyle, ablukadan sadece siviller zarar görüyor. Yani bu işin baş aktörleri zaten zarar görmüyor. Onlar için abluka nedir ki? Bakın gördünüz neler oldu, neler bitti. Görmüyor. Ve öbür türlü İsrail'de de siviller zarar görüyor. Yani burada işte bir problem var. Yani bu işin baş aktörü olan İran'ın bir kere bir şekilde elimine edilmesi lazım. Başka türlü bu işin çözülmesi mümkün değil. Öyle veya böyle bir Filistin devletinin kurulması arada tampon olarak. O da gene çok büyük bir çözüm değil ama en azından geçici bir, geçici değil ama bir miktar sulhü temin eder. Başka yolu yok.
Gerçekten sivil vatandaş açısından bakıldığında yaşanılacak gibi değil. Bir de o toprakların yani her din için, sadece kendi dinimiz için demiyorum, her din için bu kadar kıymetli toprakların bombalanması. Evet.
Şimdi coğrafya kaderdir sözü burada tecelli ediyor ama aynı şekilde de yani oradaki insanların ve oradaki yerlerin bombalanması, orada devamlı böyle problemin olması insanı üzüyor.
Tabii çok üzücü. Ama işin garibi, yani gezseler o toprakların her bir santimetre karesinde her din için var. Çok
ama
kutsal
tabii,
yerler
bu
var.
Bu kavga bir din kavgası da değildir. Yani Hristiyan, Yahudi, Müslüman kavgası da değildir. Hadiseyi oraya indirgiyorlar ama. Yani şu anda İsrail'le Hamas'ın mücadelesi Yahudi Müslüman kavgası değil. Yok efendim kıyamete yakın merhame-i kübra olacakmış Yahudilerle, buna indirgemeye çalışıyorlar. Hiç alakası yok. İkisinin de derdi dünyadır. Ne İsrail Yahudidir ne Hamas Müslümandır. Yani o manada şey, idealize edilen manada.
Bizim ya da onlara yüklediğimiz anlamlar
menfaat için,
açısından. Evet,
iktidar için çarpışıyorlar. İktidar için. Ben iktidar olayım burada. Benim sözüm geçsin. Benim dediğim olsun. Ben halkı ezeyim, ben vergi toplayayım.
Biz o zaman temiz kalbimizle ve halisane dileklerimizle barış isteyelim.
Evet, sulhu hayır, Kur'an-ı Kerim ayetidir. Barış hayırlıdır, savaş değil. Savaş kaçınılmaz olduğu zaman tamam ama ve yine Kur'an-ı Kerim'in emridir. Allah Resulüne her türlü desteği verdiği halde diyor ki düşman güçlüyse sulha yanaş. Tabi bu insanlara örnektir aslında. Diyecek ki Hazreti Peygamber Hudeybiye'de fevkalade kötü bir barış anlaşması yaptır. Kötü de, dediğim yani aleyhine bir barış anlaşması yapmıştır. Eshab-ı kiram şaşmıştır. Allah Resulü nasıl böyle bir anlaşma yapar? Fakat o anlaşma büyük bir zafere netice vermiştir. Peygamberlerin hayatı insanlar için örnektir. Kendileri onlar Allah'ın sevdiği insanlardır. Ama onların başına gelenler insanlara örnektir. Demek ki barış yapmak mühimdir. Ne mesela Filistin davası ne zaman biter? Filistinler bu işi bırakırlar. Bizim devletimiz olsun, İsrail kahrol, bunu bırakırlar. Tahsil yaparlar. Zenginleşirler. Sağlıklı bir cemiyet yapısı kurarlar. Ondan sonra zaten orada bir varlık, güçlü bir varlık olurlar. Şu halleriyle Filistinlerin galip gelmek ihtimali yoktur. Evet, her şey Allah'ın elindedir ama Allah her şeyi sebeplerle yaratır. Şu anda Filistin'in hali de Allah'ın iradesine uygun bir şekilde tecelli etmiyor öbürleri. Zaten İsrail'in gözünde hiçbir şey yok. Onlar zaten hedefe kilitlenmiş. Var olmak için her şeyi yapıyor.
Her şey mi bu? Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Için.